Ayrım 44, sayfa 341. Kopenhag'da Kopenhag kriterleri. Kopenhag kriterlerinin ana vatanında insan haklarının beşiği sayılan bu ülkede acaba göçmenler ne durumda? Danimarka'nın ünlü bir vatandaşlık testi var. Bu testi geçemeyen Danimarka'da vatandaşlığına uygun bulunmuyor. Danimarka diyelim Türkiye'den yıllar önce ülkesine işçi olarak gelen bir kişi vatandaşlık hakkı istediğinde ona bir test yapıyor. Testte yer alan sorulardan bazıları şöyle. Kadın erkek eşitliğini bir ilerleme olarak görüyor musunuz? Sokakta iki kişiyi öpüşürken gördüğünüz ne yaparsınız? Eğer oğlunuz bir gün size işcinsel olduğunu söylese tepkiniz ne olur? Ve benzerleri. Bunlar Danimarka'da vatandaşlık hakkını almak isteyen göçmenlerin cevap vermek zorunda kaldığı sorulardan bazıları. Danimarka'da göçmenlere yönelik katı politikalar her geçen gün artıyor. Buna rağmen aynı kültürden gelen ve şok edici sorulara muhatap olanların sayısında da belirgin bir artış var. Ekonomik baskının küresel kurbanları ezik bir yaşamın parçalarında kayboluyorlar. Danimarka'da 9 yıldır yaşayan bir göçmen önce Danimarka Kraliyetine bağlılık yemini ediyor, sonra 40 soruluk uzun bir vatandaşlık testine doğru yanıtlar vermek zorunda bırakılıyor. Kraliyet de Danimarka kültür ve geleneğiyle ve tabii kiliseyle ilgili ayrıntılı bilgileri hapmetmiş olması gerekiyor. İlyas Çaldar, vatandaşlık testini bir kenara bırakın, vize almak bile teste tabi diyor. Türkiye'den buraya gelecek kişi Danimarka Büyükelçiliğinden vize almak için uygulanan testi geçmek zorunda. Bu kişinin Danimarka Kraliyet ailesi hakkında detaylı bilgi sahibi olması aranan koşul. Danimarka'da kilise ile ilgili Hristiyanlıkla ilgili bilgisinin tam olması gerek. Sorulara yeterli cevap yoksa vize de yok. İşte insan hakları. Danimarka, sınırsız özgürlükler ülkesi, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insan hakları konusunda dünyaya örnekti. Başı Kuvareşi, Pakistan asıllı bir Danimarka vatandaşı. Irkçılığa karşı uluslararası bir derneğin genel başkanı. 36 yıldır Danimarka'da yaşıyor. Avrupa imajına dikkat çekiyor. Türkiye'den ya da Pakistan'dan görünen Avrupa imajı nedir? Büyük arabalar, lüks evler, güzel insanlar. Görünüşte onlar var. Madalyonun tersinde ise korkunç bir yoksulluk, yalnızlık ve bunalım. Danimarka Avro sistemine dahil olmayan iki Avrupa Birliği ülkesinden biri. Avrupa'nın Norveç'ten sonraki en pahalı ikinci ülkesi. Bu pahalı ülkede sudan ucuz tek bir şey var, alkol. Alkol sudan 4 kat daha ucuz. Sokaklarda sabahın köründe alkole bulanmış insanlara rastlıyoruz. Sonunda alkolle mücadele derneklerinin sayılarını araştırıp şaşkına dönüyoruz. Danimarka, alkolle mücadele dernekleri sayısındaki artışla bir rekora imza atıyor. Danimarka bu gibi merkezleri yabancı gözlerden itinayla gizli tutuyor. Bir tanesinden randevu almayı başarıyoruz. Bahadır, çocuk yaşta Pakistan'dan ailesiyle birlikte Danimarka'ya gelmiş. Kültür şoku onu alkole tutsak etmiş. Tedavi olduktan sonra kendini alkolle mücadeleye adamış. Özellikle göçmenler arasında yaygınlaşan alkol bağımlılığına yardım götürüyor. Danimarka'da ergin nüfus içinde tespit ettiğimiz alkolik sayısı 500 bin civarında. Yarım milyon Danimarka vatandaşının alkole bağımlı olduğu sanılıyor. Bu insanların en az üçte ikisi normal hayatı idame ettiremeyecek durumda. Yani bağımlıları oluşturuyor. Tedirgin yüzünde soru işaretleri. Siz çocuk yaşta ülke değiştirdiniz ve zor bir dönemden geçtiniz. Peki özgür Danimarka'da doğup büyüyen insanlar ve genelde Avrupa niye alkol bağımlılığının ve uyuşturucunun kucağında diye soruyorum. Bence bu sistemin kötüye gidişinden kaynaklanıyor diyorum. Burada özgürlükte sınır yok. Herkes her türlü hata yapmakta özgür. Hükümet fazla özgürlüğe bir çözüm bulmaya, kurallar getirmeye çalışıyor. Hatta hafta sonları şehir merkezine giderseniz 12-13 yaşındaki kızları sokaklarda görürsünüz. Bence sorun eğitimsizlikten, çok fazla özgürlükten ve çok sayıda düzenleyici yasadan kaynaklanıyor. Bir de sömürüye uğramış ülkelerinden kovulmuş olan yersiz yurtsuz halklar var diyorum. Mesela Eskimo'lar arasında alkol problemi had safhada. Onların sorunu diğer azınlıklarla aynı. Yani kendilerini Danimarkalı olarak görmüyorlar. Danimarka'da yaşıyorlar. Ülkeleri Danimarka'ya ait ama kendilerini Danimarkalı görmüyorlar. Yüzleri değişik, adetleri değişik, kültürleri değişik. Bu topluma ait değiller. Babil yabancı bir topluma uyum sağlamak için alkole başvuranlardan bahsederken kendini örnek veriyor. Çevremde herkes içiyordu ve ben onların Danimarkalıların bir parçası olmak istiyordum. Sistemin dışında olmak. Herkes sistemin içindeydi ve onun izin verdiği kadar özgürdü. Ve bu insanların yakıcı sorunlara sahip olmasına yol açıyordu. 5,5 milyon nüfuslu bu küçük ülkede marjinal gruplar oluşmuştu. Onlar sistemin çarkları arasında ufalanmaya karşı koyanlardı. Kopenhag'ın ortasında eski bir askeri bölgeyi kurtarılmış bölge yapmışlar. Kendi belediye hizmetlerini oluşturmuşlardı. 1.000 kişi kadardılar. Aralarında göçmenler ve Eskimolar vardı. Hristiyanı Mahallesi. Kopenhag'ın ortasında sistemle kavgalı bir bölge. Bölge sık sık emniyet güçleri tarafından ziyaret ediliyor. Danimarka'da satışı yasak olan hafif uyuşturucular burada serbest. Sistem onları uyuşturarak denetimde tutuyor. Kalabalık sokaklarında fotoğraf ya da film çekmek yasak. İzin verilen yerlerde çekim yapabiliyoruz. Danimarka yetkilileri sadece bu mahallede uyuşturucu kullanımına göz yumuyor. Belli ki asilerin uyuşmasında fayda görüyor. Bu bölgenin ayrı bir bayrağı var ve bölgeyi Kopenhag'dan ayıran kemerin üzerinde Avrupa Birliği sınırlarının dışında kaldığı ibaresi yer alıyor. Bölge sakinleri 30 yıllık bir geçmişi anlatıyor ve yıkım tehdidi altında yaşadıklarından söz ediyorlar. Ole Sole köyün en eski sakinlerinden biri. Bizim felsefemiz gerçek özgürlüğü yaşayabilmekti. Denetim dışı, sistem dışı, emirler dışı yaşamak istedik. Ole devletin baskı mekanizmalarına karşı çıktığınızı mı söylüyorsun? Aynen onu diyorum. Danimarka özellikle son zamanlarda iyice yaşanmaz hale geldi. Aşırı sağ partiler hükümete girdi. Herkesin normalleşmesini istiyorlar. Her ne demekse bundan ne kastettiklerini biz bilmiyoruz. Buraya yerleştiğimizde terk edilmiş eski bir askeri kamptı burası. Ağaç yoktu, evler yıkıktı, hiçbir şey yoktu. Ev yaptık, elektrik kablolarını çektik, su ve lağım kanallarını kendimiz yaptık. Öfkeliydi. Yakın bir gelecekte köyün bir boş sahasına dönüşeceğinden bahsedildiğini söyledi. Normalleşme. Mathild Pelsburg köyün bir başka sakini. Yerlilerin ve göçmenlerin köye ilgisini anlatıyor. Danimarka'da toplumun dışında kalan ve itilip kakılan insanlar var. Görünüşün değişik, yeterince çalışmıyorsun, yaşam tarzın farklı, kendi ülkene dön, tek attan da seni dışarı atarım gibi baskılar altında yaşayanlar. Danimarka'da azınlık olmak çok zordur. İşte o nedenle köyümüze sığınan pek çok kişi var. Onlar bu köyde nefes alırlar. Ön yargılarla karşılaşmazlar. Bu köyün dışında cendere içinde olanlar bu kapıdan girdiklerinde ferahlarlar, gülümsemeye başlarlar. Matilde de köyün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ekliyor. Hükümetin hazırladığı yeni yasaya göre sona yaklaştıklarından söz ediyor. Hristiyana ile ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırladılar ve tüm politikacılar bu yasayı kabul ettiler. Yasa nedir? Biliyor, yasa Hristiyana'yı normalleştirmek. 1975'te Hristiyana köyü Kopenhag Belediyesi ile devlet arasında elden ele atılan ateşten bir toptu. 1 Nisan 1976'da mecliste bölgenin kapatılması kararı alınmış ama bu gerçekleşmemişti. Kendi kendine yeten, dış dünyayla bağlantısı en aza inmiş 1.000 kişi Kopenhag'a başkaldırıyordu. 30 yıl sonra bu aykırı köy bir kez daha tehditlerin ortasında. Köyün ve yakın arazilerin satılmasından söz ediliyor. Köy sakinleri savaşmadan evlerimizi bırakmayacağız diye öfkeyle söyleniyor. Korktuklarının başlarına gelmesi an meselesi. Birkaç ay önce Kopenhag'da gençlik evlerine hükümet tarafından el konulmuş, evlerde yaşayan gençler polis zoruyla evlerden çıkarılmış ve sakin sokaklar sert çatışmalara sahne olmuştu. Yıkılan evin sakinlerinden biri Ditte ile bir zamanlar yaşadığı evin yıkıntıları arasında buluşuyorum. Soyadını vermek istemiyor. Birçok ev arkadaşının direndikleri için hala tutuklu olduğunu söylüyor. Hristiyan bir tarikata satılan, ardından da yıkılan evin arazisinde gözleri boşlukta dolaşıyor. Burası Kopenhag'da sosyal devletin simgesiydi. Burası genç insanların politika ile ilgilendikleri, müzik festivalleri düzenledikleri, sanatsal faaliyet yaptıkları özgür bir yerdi. Ev 8 Mart Kadın Hareketi'nin doğduğu ev olarak da ünlenmişti. Clara Zetkin ve Lenin gibi tarihi şahıslar bu evde kalmış, önemli toplantıları burada yapmışlardı. Tarihi bir bina, yıkılmış bir simge yok olmuştu. Bitti, sistem dışında hiçbir şeye tahammülleri yok diyordu. Her şey sistem tarafından kontrol altına alınıyor. Evimizi de orada yaşayanları denetleyemiyorlardı. Bu yüzden yıktılar. Ağlayacak gibiydi. Bu arazi şimdi kim aldı diye soruyorum. Radikal dinci Hristiyan bir örgüt tarafından satın alındı. Tüm özgürlüklere karşı bir örgüt. Azınlık düşmanı bir tarikat. İslam'a karşı ve ırkçılığı savunuyorlar. Kısacası bizim savunduğumuz her şeye onlar karşı. Özgür evler. Avrupa'nın birçok kentinde 1960 sonrasında yaygınlaşmış, sisteme direnenlerin yuvası haline gelmişti. 68 öğrenci hareketiyle yaygınlaşan bu komünler boş binaların işgaliyle oluşmuştu. Dit de boş arazide gözlerini duvarlardaki simgelere dikiyor. 100 yıllık bir tarihi yıktılar diyordu. Bu ev 100 yıl boyunca işçi hareketine ev sahipliği yapmıştı. Birçok önemli politikacıyı barındırmıştı. Ve evin temsil ettiği tüm değerlerin tam tersini savunan ırkçı bir örgüte peşkeş çekildi. Dit de evden çıkarılırken direnen birçok arkadaşının polis tarafından yaralandığını, birçok gencin hastanelik olduğunu anlatıyor, polis şiddetinin altını çiziyordu. Özgür Danimarka özellikle tırmanan ırkçılıkla mücadele eden gençlere tahammül edememişti.